Ayrım 26.
İngilizler karakol cemiyetiyle mücadeleye başlamışlardı. Örgütün başkanı Galatalı Şevket yakalanıp Bekir Ağa bölüğüne konuldu. Dipnot. Karakol cemiyetinin bir diğer lideri Kara Vasıf Bey'di. 9 Aralık 1931'de geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti. Ailesi 3 yıl sonra soyadı kanunu çıkınca karakol soyadını aldı. İngilizler 16 Mart 1920'de İstanbul'u işgal etmelerinden sonra yerel milislere karşı operasyonlarını hızlandırdı. Gözaltına alıp işkence yaptığı isimlerden biri de hemşire Şahende Hanım'dı. İşkenceye rağmen bilgi vermeyen Şahende Hanım, Cumhuriyet'in başbakanlarından Recep Peker'in kayınvalidesiydi. Ergun Hiç Yılmaz, Teşkilat-ı Mahsusa'da MİT'e, 1990 sayfa 45. Ayrıca ilginçtir, İngilizler Selanik'te yaşayan dönmelerinde İtilaf devletlerine husumet beslediklerini ve onların aleyhinde casusluk faaliyetlerinde bulunduklarını kaydetmektedirler. Kadınları serbestçe Fransız ve İngiliz subaylarıyla birlikte oluyor. Tabii işe yarar malumat elde edebilmek için. Bunların, yani dönmeler, hepsi tehlikeli ajanlardır. E. Friedman, Germany, Turkey and Zionism, 1897-1918, Oxford, 1977, sayfa 201. Aktıran Mim Kemal Öke, Kutsal Topraklarda İhanetler, Komplolar, Aldanmalar, 1991, sayfa 242. Gazeteci yazar Hıfzı Topuz, Çamlıca'nın Üç Gülü adlı romanında eski hariciye nazırlarından Ahmet Hulusi Bey'in Amerikan Kız Koleji'nde okuyan Neriman ve Perihan ile Dame de Sion'da okuyan Ümran adlı kızlarının İstanbul'un işgali döneminde İngiliz ve Fransız subaylarla ilişkiye girerek bilgi edinip bunları ulusal güçlere aktardıklarını yazmaktadır. Ulusal güçlere destek vermenin bedeli o günlerde çok ağırdı. İttihatçılar sürgüne gönderiliyor. Tarih 28 Mayıs 1919. Bekir Ağa bölüğünde hareketli bir gece yaşanıyor. Bir İngiliz subayı komutasındaki 10 İngiliz askeriyle yine bir Fransız subayın emrindeki 10 Fransız asker Bekir Ağa bölüğüne baskın yaparak ellerindeki 67 kişilik listedeki isimleri bulunanları tek tek alıp götürdüler. İttihatçılar kendilerini Malta'ya sürgüne götürecek Princess Anna gemisine bindirildi. Sürgüne gidenler arasında ayrıca 11 kişi daha vardı. Bunlar Osmanlı ordusu çekilince Kars, Ardahan ve Batum bölgesinde kurulan Güneybatı Kafkas Hükümeti'nin Kars Şurası üyesiydi. Dipnot, İngiliz amiral Sir Arthur Calthorpe 11 kişiyi Türk makamlarına bildirmemişti. Bu yüzden ilk sürgün kafilesi bugüne kadar 67 kişi olarak biline gelmiştir. N. Bila Şimşir, Malta Sürgünleri 1985 sayfa 107. İngilizler damat Ferit Paşa hükümetine bile güvenmeyip ulusal bir direniş gücü örgütleyeceğine inandıkları isimleri Malta'ya sürgüne götürüyordu. İngilizler özellikle 67 kişiyi 3 gruba ayırdı. 12'ler eski nazır ve politikacılardan oluşan birinci sınıf tutuklulardı. 41'ler eski nazır, politikacı, vali ve küçük rütbeli görevlerden oluşan ikinci sınıf sürgünlerdi. 14'ler subaylardı ve İngiliz savaş tutsaklarına kötü davranmaktan tutukluydular. Hepsinin bir sürgün numarası vardı. 2756 Mithat Şükrü Bleda, 2759 Ziya Gökalp, 2760 Halil Menteşe, 2691 Rahmi Arslan, 2692 İsmail Can Bulat, 2689 Ali Fethi Okyar, 2675 Hüseyin Cahit Yalçın, 2728 Salah Cimcoz, 2738 Şükrü Kaya. Dipnot. Salah Cimcoz'un o günlerde 10 yaşında olan kızı Emel, gün gelecek Cumhurbaşkanı Fahri Kurutürk'ün eşi olacak ve Çankaya Köşkü'nde First Lady olarak oturacaktı. Malta sürgünleri arasında Enver Paşa'nın babası Hacı Ahmet Paşa da vardı. En sessiz sürgün oydu, yorgundu. Oğlu Enver Paşa'nın nerede olduğunu bilmiyordu. Diğer oğlu Nuri ise Batum'da esirdi. Küçük kardeşi Halil Paşa ise Bekir Ağa bölüğünden kaçıp kayıplara karışmıştı. Kısa bir süre sonra İstanbul'dan alacağı bir haber onun sessizliğini daha da derinleştirecekti. Tarih 5 Temmuz 1919. Divan-ı Harp 2 aydır süren yargılamanın sonucunda kararını açıkladı. Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa ve Doktor Nazım idama mahkum edildi. Doktor Nazım ilk olarak 1897 yılında idama mahkum edilmişti. Paris'te olduğu için kurtulmuştu. 1919'da ikinci kez idama mahkum oldu ve o yine yurt dışındaydı. 12. Bölüm 15 Mart 1921 Berlin Charlottenburg semti sabah saatleri. Hardensberg caddesine patlayan silah sesini duyan Doktor Nazım önce adımlarını sıklaştırdı, sonra koşmaya başladı. Caddenin ortasında biri yatıyordu. Caddede karmaşa vardı. Sokaktan geçenler suikasti gerçekleştiren genci yakalamışlardı. Doktor Nazım yerdesi yüzüstü yatan cesedin başına gitti. Korktuğu başına gelmişti. dona kaldı. Yakın arkadaşı İttihat ve Terakki Fırkası'nın Selanik eski mebusu Yahudi Nesim Mazliyah'ın yanına geldiğini görememişti bile. Ama hemen kendini toparladı. Aklına 3 apartman ileride oturan Hayriye Hanım geldi. Birden paniğe kapılarak eve koşmaya başladı. Nesim Mazliyah da onu takip etti. Soluk soluğaydı. Kapı zilinin üst üste çalınması Hayriye Hanım'ı ürküttü. Eşi evden çıkalı daha 10 dakika ancak olmuştu. Kapıyı açtı, karşısında Doktor Nazım'ı gördü. Doktor Nazım, Hayriye Hanım, Hayriye Hanım diye bağırmaya başlayınca anladı. Sesi titreyerek öldü mü diye sordu. Aldığı cevapla kapının eşiğine düşüp bayıldı. Doktor Nazım, Nesim Mazliyah'ı evde bırakıp tekrar olay yerine koştu. Cesedin başında polisler vardı ve üzerine gazete kağıdı kapatmışlardı. Polis elindeki cüzdandan suikasta kurban giden kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyordu. Kimlikte Osmanlı Hilali Ahmer görevlisi Ali Sa'i yazılıydı. Doktor Nazım müdahale etti. Hayır hayır, o sahte kimliği. Gerçek adı Osmanlı eski sadrazamı Mehmet Talat Paşa. Ali Sa'i Talat Paşa'nın kod adıydı ve bu ismi Osmanlı Hürriyet Cemiyeti Selanik'te varlığını sürdürdüğünde Paris'te bulunan Terakki ve İttihat Cemiyeti ile haberleşirken kullanmaya başlamıştı. Yurt dışında da aynı adı kullanmayı tercih etmişti. Talat Paşa evden çıkmış 100 metre sonra kemerindeki sedef kabzalı 6.35'lik Browning marka tabancasını çekmeye fırsat bulamadan kafasına 2 kurşun yemişti. Katil İran'dan gelen 24 yaşındaki Ermeni Sogomon Taylar yandı. Erivan'da 6-13 Şubat 1919 tarihleri arasında toplanan Batı Ermenileri 2. Kongresi'nde kurulan Halk Mahkemesi, Sadrazam Said Halim Paşa, Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa, Doktor Nazım, Bahettin Şakir ve Cemal ile Azmi Beyler gibi iddiaçlar hakkında idam kararı vermişti. İlk infazı gerçekleştirmişlerdi. Hakkında gerek İstanbul Divanı Harbince ve gerekse İran'daki Ermeni Halk Mahkemesi'nce verilmiş ölüm kararı bulunan Doktor Nazım'ı, polisler öldürülen Talat Paşa hakkında bilgi almak için karakola davet etti. Karakola giderken son 2 yılda yaşadıkları Doktor Nazım'ın film şeridi gibi gözlerinin önünden geçti. İslam İhtilalleri İttihadı Cemiyeti. 2 yılda neler olmuştu? İstanbul'dan ayrıldıktan tam bir gün sonra Kırım Yarımadası'nda Sivas Topol'un yakınlarında bulunan Gözleve'ye yani Yevpatoria varmışlardı. Almanlar henüz İtilaf devletleriyle Versailles Anlaşması'nı imzalamadığı için Kırım Yarımadası'ndan çekilmemişti. Almanlarla İstanbul'da yapılan plan gereği İttihat çekip buradan askeri trenle Berlin'e gidecekti. Gözleve'nin Novograd Yenişehir kısmında sahil bulvarında bulunan Büyük Dilber Oteli'ne gidip geceyi orada geçirdiler. Sabah erken saatlerde hazırlanan askeri trenle yola çıktılar. Güzergahları Ak Mescid, Simferopol yoluyla Berlin'di. Ak Mescid yönüne doğru yol alırken ilk istasyonda bir gece beklediler. Çünkü trenler genellikle gündüz hareket ediyordu. Sabahın ilk ışıklarında çalan düdükle tren hareket edecekken Enver Paşa'nın yokluğunu fark ettiler. Enver Paşa kimseye fark ettirmeden trenden atlamış, kayıplara karışmıştı. 10 yıl önce Makedonya'da tüm nişanlarını söküp üniformasını çıkarıp dağa çıkan Enver Paşa yine aynı yolu seçmişti. Enver'in planları diğerlerine uymuyordu. Odessa'dan Kırım'a geçecek, oradan Batum'a gelecekti. Burada amcası Halil Paşa'ya Maverai Kafkas ordularına kumandan tayin edilen ve kendisine 260 bin altın lira gönderilmiş olan Yusuf İzzet Paşa'yı ve biraderi Nuri Paşa'yı bulacaktı. Osmanlı ordusunun bu değerli kumandanlarını mahiyetine alarak derhal teşkilatlanmaya geçecekti. Kafkasya'nın Azerileri, Gürcüleriyle muazzam bir ordu kuracak, oradan Anadolu'ya girecek, yine Türk milletinin başına dünkü düşmanlarına karşı meydan okuyacaktı. Enver Paşa Kırım'dan bir yelkenliyle hareket ettiği Kafkas sahillerine 10 gün denizde müthiş fırtınalarla göğüs göğüse mücadele ederek varabilmiş, fakat orada Halil ve Nuri Paşaların yola çıktığını, Yusuf İzzet Paşa'nın da Trabzon'a geçtiğini ve daha sonra elindeki parasıyla İstanbul'a gelip hepsini padişaha vermeye mecbur kaldığını öğrenmişti. Hadiseler pek acı cereyan etmiş, talimat yerine getirilmemişti. Enver Paşa azminden 1 santim kaybetmemiş Moskova'ya gitmişti. Semih Nafiz Tansu, İttihat ve Terakki içinde dönenler, 1960 sayfa 388. Enver Paşa ile Talat Paşa'nın yolları aslında çok önceden ayrılmıştı. Fiziki ayrılık Kafkas topraklarında oldu. Talat Paşa ve arkadaşlarını taşıyan tren Berlin'e girdiğinde onları bir sürpriz bekliyordu. Alman komünistleri Spartakistlerin öncülüğünde Berlin'de devrim yapıp cumhuriyet ilan etmişlerdi. Alman İmparatoru 2. Wilhelm tahttan feragat edip Hollanda'ya kaçmıştı. Plan gereği kendilerini karşılayacak Almanlar ortalarda gözükmüyordu. Herkes bir yana kaçmıştı. Berlin'in her yanında silah ve top sesleri vardı. İlk geceyi geçirecek yer aradılar. İstasyona yakın kenar mahallelerin birinde buldukları bir otele kendilerini zor atabildiler. Ertesi gün iç savaşın nispeten az yaşandığı Charlottenburg bölgesindeki bir otele gittiler, burada birkaç gün kaldılar. İttihatçı şeflerin Berlin'e gelişleri duyulmuştu. Aleyhlerinde Rum ve Ermeni katilleri diye yürüyüş yapılacağını öğrenince hemen otelden ayrıldılar. Bu arada tanıdıkları Almanlar aracılığıyla Berlin'de bir sanatoryumda kaldılar. Dipnot: aynı tarihlerde Berlin'in kuzeyinde küçük bir Pomeranya kasabası olan Pasewalk'ta askeri sanatoryumda 1. Dünya Savaşı'nda yaralanan bir asker tedavi görüyordu. Adolf Hitler. Berlin o sıralar ucuz bir kentti. Geçimlerini kolay sağlayabiliyorlardı. Doktor Nazım tıpkı Paris günlerinde olduğu gibi yine muhasebe işlerinden sorumluydu. Talat Paşa'nın verdiği az miktardaki parayı oldukça iyi idare ederek küçük grubun yaşamını idame ettiriyordu. Güvenli bir yerde kalmaya başlayınca durum değerlendirmesi yaptılar. Yedisi bir masanın etrafında toplandı. Gündem belliydi. Şimdi ne yapılacaktı? İngiltere, Fransa ve İtalya gibi itilaf devletlerini zora sokmak, onların sömürgelerinde iç savaş çıkarmakla mümkün olabilirdi. Eğer Müslümanları ihtilale teşvik ederlerse sonuca ulaşabileceklerini düşünüyorlardı. Bu şekilde Osmanlı da işgal devletlerinin boyunduruğundan kurtulabilirdi. İslam İhtilalleri İttihad-ı Cemiyeti adında bir örgüt kurdular. Doktor Nazım bu yeni cemiyetin programıyla ilgilenmeye başladı. Cemiyetin esasları şöyleydi: her ülke kendi kaderini kendi tayin edecek. Her millet kendi gücüne güvenip başka bir yerden yardım beklemeyecek. Cemiyette her milletten bir delege bulunacak. İslam İhtilalleri İttihadı Cemiyeti'nin merkezi olarak Berlin seçildi. Üye toplamak için Mısır, Hindistan, Suriye, Irak, İran ve Cezayir'le diyalog kurulmasına karar verildi. Amaçlarına ulaşabilmek için Rusya'da iktidara gelen sosyalist Bolşeviklerle işbirliğine geçilmesi kararını aldılar. Bolşeviklerin o günlerde Berlin'deki en güçlü adamı Sovyet hükümetinin dışişleri komiser yardımcısı Karl Radek'ti. Buluştular ve anlaşma yaptılar. Irak, İran ve Hindistan'daki örgütlenme ve ayaklanmalarda Bolşeviklerden silah ve asker yardım alacaklardı. Türkler ve Müslümanlar lehine propaganda yapmak ve gazetelere yazı yazmak için Amsterdam ve Berlin'de büro kuruldu. Berlin bürosunun başına Doktor Nazım, Amsterdam bürosunun başına ise Talat Paşa getirildi. Doktor Nazım Berlin'deki büro sayesinde gazetelere makaleler yazdı. Londra, Berlin, Paris'teki siyasetçilerle ve devlet erkanıyla temaslar kurdu. Basın yoluyla Rum ve Ermenilerin Türkler aleyhinde yaptıkları propagandalara karşılık verdi. Doktor Nazım bunlarla ilgilenirken Talat Paşa Ankara ile olumlu ilişkiler geliştirdi. Mustafa Kemal'den mektup geldi. Mektupta birlikte hareket etme isteği olumlu karşılanıyordu. Ancak bir şartı vardı Ankara'nın: biz içeride Anadolu'da çalışacağız, siz dışarıda Avrupa'da çalışacaksınız. Bu mektuptan sonra Doktor Nazım Avrupa'nın Türkler hakkındaki fikir ve teşebbüslerinden Ankara'yı haberdar etmek için seyahatler yaptı. İsviçre, İtalya ve Hollanda'nın Türkler hakkındaki görüşlerini bir rapor haline Mustafa Kemal'e gönderdi. Ancak Avrupa'daki çalışmalar verimli olmuyordu. Anadolu'ya geçmenin daha yararlı olacağına inandılar. Anadolu'ya geçmek için aracılar vasıtasıyla mektup yazdılar. Bu arada Berlin'de Spartakistlerin ayaklanması bastırıldı. Devrimcilerin önderi Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht öldürüldü. Binlerce komünist katledildi. Dipnot: Türkiye'deki sağcı ve siyasal İslamcı çevrelerin yıllardır ortaya attıkları bir senaryo vardır. Senaryoları Aristoteles mantığına dayanır. Gerçek adı Karl Zobelzon olan Karl Radek, Bolşeviklerin en önemli kurmaylarından biridir ve Yahudidir. Rosa Luxemburg, Alman komünistlerinin lideridir, Yahudidir. İddialarına göre Radek ve Luxemburg, Almanya'yı Yahudi devleti yapmak için mücadele etmişlerdir. Güzel, peki Radek ve Luxemburg kime karşı mücadele vermişlerdir? Biz söyleyelim, Alman ekonomisinin %70'ini elinde tutan Yahudi sermayesine karşı. Komünistleri ezmesi için Adolf Hitler'e para akıtanlar da bu Yahudi sermayesi değil miydi? Sosyalizmi Karl Marx, Troçki, Kamenev, Zinoviev ve Lüksemburg'un o olmayan dinsel kimliğinden yola çıkarak bir Yahudi ideolojisi olarak göstermek hiçbir bilimsel temele dayanmamaktadır. Sadece kaba bir söylemdir. Berlin'deki iddiaçılar sadece Ankara ile diyalog kurmadılar. Enver Paşa'dan haber alamayınca Alman dostları aracılığıyla askeri liderlerini aradılar ve sonunda izini Varşova'da buldular. Yine Alman dostlarının yardımıyla Enver Paşa'nın Berlin'e gelmesini sağladılar. Enver Paşa ile yapılan görüşme sonrasında İslam İhtilalleri İttihadı Cemiyeti'nin merkezini Moskova'ya taşımaya ve faaliyetlerini orada sürdürmeye karar verdiler. Zaten Berlin yenilgisi sonrasında Karl Radek Moskova'ya dönmüştü. Doktor Nazım son günlerde Talat Paşa'nın Ermenilerden tehdit mektupları aldığını biliyordu. Son olarak Cenevre'ye gitmişti. Talat Paşa'nın İsviçre'de güvenli olup olmayacağını öğrenmek için. İsviçre Ermenilerin yoğun olduğu bir ülkeydi ve Büyük Ermenistan propagandası bu ülkede de kuvvetli taraftar bulmuştu. Doktor Nazım Zürih'teyken Gabriel Noradunkyan'la karşılaşmıştı. Bir zamanlar Kıbrıs'ı Kamil Paşa hükümetinde hariciye nazır olarak görev yapan Gabriel Noradunkyan, şimdi Ermenilerin bağımsızlığı için çaba harcıyordu. Doktor Nazım, Talat Paşa'ya gelebilecek bir saldırıyı önleyebilmek için Journal de Genève gazetesine onun İsviçre'de olduğunu bile yazdırmıştı. Ama olmamıştı. Lider bildiği büyük efendi Talat Paşa'yı bir türlü kurtaramamıştı. Talat Paşa cadde ortasına vurularak öldürülmüştü. Berlin'de bir cenaze. Doktor Nazım karakolda gerekli işlemleri yaparken Talat Paşa'nın yeğenim dediği Almanya'da öğrenim gören Mithat Şükrü Bülede Bey'in oğlu Turgut, Talat Paşa'nın üzerinden çıkanları teslim alıyordu. Turgut Bleda suikastı yapanı görmek için polise ricada bulundu. Alman polislerin başında 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı askerleriyle yan yana çarpışmış bir Alman çavuş vardı. İsteği geri çeviremedi. Turgut katili görür görmez elinde bulunan Talat Paşa'nın bastonunu suratına indirdi. Katil Sogomon Taylerian'ın burnu kırıldı. Talat Paşa'nın naaşı Karl Ottenburg Hastanesi'nde ilaçlanarak 3 mahfazalı bir kasanın içine kondu. Hayriye Hanım eşinin naaşının morgdan eve getirilmesini istedi. Talebi yerine getirildi. Sonra Tempelhof'taki camide cenaze namazı kılındı. Başta bazı Alman diplomatlar olmak üzere Batı ve Doğu'nun birçok temsilcisi cenaze töreninde hazır bulundu. Cami avlusunda 15 iddiatçı vardı. Büyük Efendi hakkında konuşuyorlardı. Doktor Nazım Doktor Bahattin Şakir'e dönerek, "Baha, Paris'te bir heykel vardı, hatırlıyor musun? Gözleri görmeyen bir adamın arkasında topal bir adam vardı. Kör görmez ama yürüyebilir, topal yürüyemez ama görür fikrini tasvir etmişler. İki yarım insan bir araya gelince tam insan olur. İşte şimdi biz de bu heykele benziyoruz. Belki ikimiz bir araya gelirsek ancak o zaman Talat Paşa olabiliriz." Cenaze töreni Almanlar tarafından filme çekildi. Siyasal şartların el verdiği bir ortamda İstanbul'a götürmek için cenaze bir kilisenin mezarlığına defnedildi. Dipnot: Talat Paşa'nın naaşı 23 yıl sonra ülkesine getirildi. O da siyasi bir malzeme aracı yapılarak. 25 Şubat 1944'te 2. Dünya Savaşı sürüyordu. Almanlar Türklerin kendi saflarına savaşa katılmaları için ısrarlı davranıyorlardı. Bu sırada Talat Paşa'nın naaşı trenle İstanbul'a Sirkeci Garı'na getirildi. Buradan Şişli Etfal Hastanesi'ne götürüldü. Öğleden sonra top arabasına konan cenaze askeri törenle Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne defnedildi. 200'e yakın çelenk arasında İsmet İnönü'ye ait çelenk de vardı. Kod adı Gulam Rüstem. Sadece Talat Paşa kod isim kullanmıyordu. Enver Paşa'nın ismi Ali, Cemal Paşa'nın Bosnalı mühendis Halit'ti. Doktor Nazım'ın ise Afganlı Gulam Rüstem. Sahte kimlikleri Afganistan Büyükelçiliğinden temin etmişlerdi. Doktor Nazım yazdığı mektuplarda da Gulam Rüstem adını kullanıyordu. Okuma yazma öğrenen İzmir'deki kızı Sevinç evlerine haftada bir gelen Gulam Rüstem imzalı mektupların kime ait olduğunu ilk günler anlamamıştı. Evliyazadeler bir süre Gulam Rüstem sırrını kimseyle paylaşmadı. Doktor Nazım sadece eşi Beriha'ya değil, kayınpederi Evliyazade Refik Efendi'ye de sık sık mektup yazdı. Siyasi gelişmeleri kayınpederinden öğreniyordu. Eşi Beriha'ya yazdığı mektuplarında hep bir noktanın altını çiziyordu. İttihat ve Terakki'nin önemli isimlerinin çoğu Ankara'da mücadele veriyor. Ben ise Avrupa'da verimsiz oturuyorum. Doktor Nazım Anadolu'ya geçmek istiyordu. Salt siyaset yapmak amacıyla değil, gerekirse cephedeki yaralı askerleri tedavi etmek için. Ama Ankara Doktor Nazım'ın tüm mektuplarını yanıtsız bıraktı. Doktor Nazım hemşerisi Mustafa Kemal'e yazdığı yanıt alamadı. Hürriyet için 1908'de Makedonya'da dağa çıkan 3 isimden biri olan Eyüp Sabri'ye yazdığı yine yanıt alamadı. Ankara duvardı, Ankara suskundu. Görünen o ki Ankara ittihatçı kadroları istiyordu ama ittihatçı şeflere kapısı kapalıydı. Doktor Nazım'ın sık mektuplaştığı arkadaşlarından biri de İsviçre'deki eski maliye nazırı hemşerisi Cavit Bey'di. Doktor Nazım gelişmeleri sürekli Cavit Bey'e bildiriyordu. 3 Mayıs 1921 tarihli mektubunda Cavit Bey, Enver Paşa'nın Anadolu'ya davet edilme imkanını görmediğini, zaten bunu arzulamadığını ve gidişinin yarardan çok büyük zararlar getireceğini yazıyordu. Cavit Bey'in böyle yazmasının nedeni Enver Paşa'nın Doktor Nazım'ı Moskova'ya çağırmasıydı. Enver Paşa, Doktor Nazım'ın bir an önce Moskova'ya yanına gelmesini istiyordu. İttihatçılar Anadolu'ya geçmek için çaba harcarken İngilizler Malta'daki esir bazı ittihatçıları serbest bıraktı. 30 Mayıs 1921 günü Hibiscus ve Chrysanthemum adlı İngiliz gemileri Malta'dan aldıkları 33 sürgünü İtalya'ya götürdüler. Serbest bırakılan 33 kişi arasında Rahmi Bey, Ali Fethi Okyar, İsmail Can Bulat, Enver Paşa'nın babası Hacı Ahmet Paşa, Ziya Gökalp gibi isimler vardı. Malta'da tüm esirler serbest bırakılmamıştı. 78 sürgün daha vardı. İlk sürgünlerin serbest kalması İnönü Zaferi'ne denk gelmişti. Anadolu'da Mehmetçiğin kazandığı her zafer Malta sürgünlerinin sayısını azalttı. Sakarya Zaferi ise Malta'da hiçbir tutuklunun kalmamasına neden olacaktı. Malta'daki sürgünlerin büyük bir bölümü ulusal mücadelenin merkezi Ankara'nın yolunu tuttu. Ankara'ya gitmeyen Malta esirlerinden eski sadrazam Said Halim Paşa Roma'da Ermeni militanlar tarafından öldürüldü. Ermenilerin peşinde olduğunu bilen Doktor Nazım Ankara'dan umudunu kesti ve kararını verdi. Moskova'ya gidecekti. İki bacanak Moskova'da. Doktor Nazım Moskova'ya geldiğinde bambaşka bir havayla karşılaştı. 1789'da Paris'te esen hürriyet, eşitlik, kardeşlik rüzgarının benzeri şimdi Moskova'dan dünyaya yayılıyordu. Berlin'de kurulan İslam İhtilalleri İttihadı Cemiyeti'nin Moskova'da bir anlamı kalmamıştı. Müslüman dünyasında Enver Paşa'nın değil bir başka ismin ağırlığı her geçen gün artıyordu. Bu isim İslam'ı Türk milliyetçiliğiyle yoğurup yeni bir sosyalizm teorisi geliştiren Sultan Galiyev'di. Galiyev'in sadece Kafkas halkları değil tüm ezilen Müslümanlar nazarında büyük değeri vardı. Turan ülküsünün sosyalist devlet aracılığıyla mümkün olacağını söylüyordu. Moskova'da Hintli'den Azeri'ye, Afganlı'dan İranlı'ya, Afrikalı'dan Çinli'ye kadar sömürge altındaki tüm ezilen halklar kendi kaderlerini tayin etmek için Moskova'da bir araya gelmişlerdi. Sömürge ülkelerinin işçisi, köylüsü, kölesi sosyalizm için ayağa kalkıyordu. Müslüman Türkler halifenin yeşil bayrağı yerine artık sosyalizmin kızıl bayrağı altında birleşiyordu. Doktor Nazım Moskova'ya ilk adım attığında Bakü'de 3. Sosyalist Enternasyonal başlamıştı. 55'i kadın 2000 delege geleceğin dünyasını tartışıyordu. Ankara hükümetinin temsilcisi Doktor İbrahim Talih Öngören kongreye müşahit olarak çağrılmıştı. Kongreye Fas, Tunus, Cezayir ve Trablusgarp devrimcilerini temsilen katılan Enver Paşa bir konuşma yaptı. Yoldaşlar, bizi 3. Enternasyonale yaklaştıran sebep yaptığımız şimdiki muharebede kendimize yardım ve arka bulma arzusu değildir. Siyasi, içtimai akidelerimizin esasla birbirine yakın bulunması da sanırım ki mühim bir sebeptir. Biz inkılapçı kuvvetlerimizi daima halktan, halkın da mağdur ve yoksul olanı köylüden alıyorduk. Eğer bizim çokça fabrikalarımız ve işçilerimiz olsaydı, önce onları yad ederdim. Köylüler bizim inkılapçılarla birlikteydiler, şimdi de böyledir. Ali Fuat Cebesoy, Moskova Hatıraları 2002 sayfa 23. İttihatçıların Almanya'dan tanıdıkları Karl Radek, Kurultay'ın önemli isimlerinden biriydi. Enver Paşa, Doktor Bahettin Şakir gibi İttihatçıların Kurultay'a kabul edilmeleri biraz da Karl Radek sayesinde gerçekleşmişti. Ancak ne Enver Paşa ne de Ankara hükümeti Kurultay'dan bekledikleri ilgiyi görebildiler. Kurultay'da yıldızı parlayan Türk Osmanlı komünistlerinin lideri Mustafa Supi'ydi.